Elçilerin İşleri 13. bölümdeki temel konu Paulus'un ilk müjdeleme yani ilk haber gezisidir. Şimdi Elçilerin İşleri kitabının 3. ve son büyük bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bu son kesimde Rab İsa Mesih'in kutsal ruhun kişiliğinde elçiler aracılığıyla dünyanın en uzak köşelerine kadar yaptığı işler anlatılmaktadır. Bu kesim 13. bölümden 28. bölüme kadar olan kesimdir. Anımsayacaksınız, Elçilerin İşleri kitabının kilit noktası İsa Mesih'in benim tanıklarım olacaksınız şeklindeki sözüdür. İsa Mesih bu emri bir bütün beden olarak inanlar topluluğuna değil ama bireysel olarak sana ve bana vermiştir. Bu tanık ilk olarak Yeruşalim'e, sonra Yahudiye ve Samiriye'ye, ondan sonra da dünyanın en uzak köşelerine gidecekti. Yeruşalim döneminde sevinç getirici haberin Yahudilere götürüldüğünü ve o dönemdeki inanlar topluluğunun %100 Yahudilerden oluştuğunu yani uluslardan gelme hiçbir inanlının bulunmadığını gördük. Bundan sonraki ikinci bölümde ise sevinç getirici haberin Samiriyelilere götürüldüğünü ve uluslardan gelen bazı kişilerin tövbe edip Rab'be gelişlerini gördük. Şimdi ise aynı sevinç getirici haber dünyanın en uzak köşelerine kadar yapacağı yolculuğa resmen başlamak üzeredir. Sevinç getiren haber dünyanın en uzak köşelerine doğru yayılırken sizin ve benim akrabalarımıza ulaştı. Bugün siz ile ben bu haberden yararlanabilmişsek, birilerinin bu haberi dünyanın en uzak köşelerine kadar götürebilmek amacıyla yola koyulmuş olduğu için yararlanabilmişizdir. Sizin ve benim bu sevinç getirici haberi bulunduğumuz yerden ötelere, bu haberi henüz duymamış insanlara götürmemiz gerekmektedir. İncil'in İsrail'in sınırlarının dışına taştığı bu akışında Paulus'un etkin bir lider olarak ortaya çıktığını, öte yandan Petrus'un sahneden yavaş yavaş çekildiğini görmekteyiz. Tanrı Petrus'u etkin ve güçlü bir şekilde kullanmıştı. Tanrı bu kez de etkin olarak Paulus'u kullanacaktı. Paulus ilk kez haber gezisine Barnaba ile başlamıştır. İlk durakları Barnaba'nın memleketi olan Kıbrıs adasıdır. Adayı baştan başa gezdikten sonra Pamfilya bölgesindeki Perge'ye yani Antalya yakınlarına gitmek için Pafos'tan yelken açarlar. Oradan Orta Anadolu bölgesine Galatya'ya geçerler. Bu yolculuk sırasında bugünkü adıyla Yalvaç olan Pisidya Antakya'sını, Konya'yı, Listra'yı ve Derbe'yi ziyaret ederler. Dönüşlerinde de Antalya'ya uğrayarak oradan Antakya'ya geri dönmek üzere yelken açarlar. Elçilerin İşleri 13. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle başlar. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli, Likius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Sizin de fark edeceğiniz gibi bu haber gezisine başlayanlar Barnaba ile Saul'du. Bu ilk haber gezisinin hemen başlarında Saul'un adı Paulus'a dönüşüyordu. Paulus çok geçmeden lider durumuna gelecek ve baş konuşmacı olacaktır. Kurulan bu ikili ekibe Paulus ile Barnaba adı verilecekti. Elçilerin İşleri 13. bölüm 3. ayette ise böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler diye yazıyor. Bu adamlar şimdi müjde getiren elçiler olarak görevlendirildiler ve bu işe ayrılıyorlardı. Onları müjdeyi dünyaya duyurmaya gönderen inanlılar topluluğunu bilmem fark ettiniz mi? Onları gönderen topluluk Yeruşalim'deki topluluk değildi. Size açıkça söylemek isterim. Yeruşalim'deki topluluk dünyaya iyi haberi duyuracak elçiler gönderen bir topluluk değildi. Antakya'daki topluluk ise bu yönde çok istekliydi ve müjdeyi tüm dünyaya duyurmaya hazırdı. Tanrı'nın isteğine olan arzuları ve hevesleri nedeniyle gayretle oruç tutup dua ediyorlardı. Antakya'daki inanlılar gönderecekleri bu iki müjdecinin üzerine el koydular. Bizler de bugün bir müjdeci göndereceğimiz ya da bir topluluğa çoban atadığımız zaman onun üzerine el koyar ve dua ederiz. Peki bunu niçin yapıyoruz? El koymakla onlara bizden bir şey mi aktarıyoruz? Kesinlikle hayır. El koyma işi el koyduğumuz kişiyle özdeş olduğumuzu, ortak olduğumuzu, onun o işe atandığını onaylamış ve o kimsenin arkasında olduğumuzu göstermenin bir yoludur. Böylece Antakya'daki Mesih inanları Tanrı sözünü duyurma işinde Paulus ve Barnaba ile ortak olduklarını, onların bu işe uygun olduklarını ve bunu onayladıklarını göstermek amacıyla onların üzerine el koymuşlardı. Bu ikisini onların kendi topluluklarının temsilcileri olarak gönderiyorlardı. Paulus ile Barnaba müjdeyi duyurmak amacıyla uzak yörelere gittiklerinde kendileri de bulundukları yerel toplulukta hizmetlerini sürdüreceklerdi. Elçilerin İşleri 13. bölüm 4. ayette kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler diye yazıyor. Önemli olan şey onların kutsal ruh tarafından gönderilmiş olmalarıydı. Onlar Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından yönlendirileceklerdi. Böylece bir sahil kenti olan Selefki'ye geldiler ve oradan da Kıbrıs'a gitmek üzere yelken açtılar. Elçilerin İşleri 13. bölüm 5. ayette şöyle yazıyor. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Bu iki kişinin Markos adıyla bilinen Yuhanna'yı da beraberlerinde götürdüklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Paulus başlangıçta kendisine tüm hizmeti boyunca izleyeceği bir yöntem edinmişti. Paulus sevinç getiren haberi vaaz etmek için daima ilk olarak bir Yahudi sinagoguna giderdi. Benim bir arkadaşım sinagoga gidip orada konuştuğu için eleştirilmişti. Bu adam İncil'i vaaz ediyordu. Bu adamı eleştiren kişiye Paulus'un da vaaz etmek için ilk olarak daima sinagoga gitmiş olduğunu anımsattım. Eleştiri yapan kişi benim vaiz arkadaşımdı ve tabi dolayısıyla Paulus'un kullandığı yöntemde hatalar ve eksikler bulmaya çalışıyordu. Elçilerin İşleri 13. bölüm 6. ayette şöyle yazıyor. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Öyle anlaşılıyor ki bunların Salamis'teki hizmetleri pek verimli olmamıştı. En azından vermiş oldukları hizmetin verdiği herhangi bir üründen söz edilmemektedir. Bundan sonra tüm adayı baştan başa aşarak adanın diğer tarafına Pafos'a vardılar. Pafos'ta şeytandan kaynaklanan bir direnişle karşılaştılar. Bu davranışın öncüsü adanın Romalı valisi Sergius'tu. Ve burada Bar Yeşu ya da Elimas diye anılan bir büyücü karşımıza çıkar. Şöyle yazar Elçilerin İşleri 13. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bar Yeşu, vali Sergius, Paulus'a yakın birisiydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba'yla Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Bu şeytansal bir direnişti. Bu adam valiyi kendi etkisi altına almıştı. Ne yazıktır ki bugün yeryüzünde Tanrı'nın sözüne ve İncil'in duyurulmasına karşı olan her çeşit şeytansal etki altında bulunan birçok yönetici bulunmaktadır. Ama kutsal ruhla dolan Saul yani Paulus gözlerini Elimas'a dikerek "Ey iblisin oğlu" dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?" Elçilerin İşleri 13. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bunlar yazıyor. İşte Saul'un adı burada değişerek Paulus oluyordu. Ona niçin Paulus dediler? Paulus sözcüğü anlam olarak küçük ya da ufak demektir. Bu nedenle bazıları onun bu adı bir alçak gönüllülük örneği olarak aldığını ve o kibir dolu Saul adını artık taşımak istemediğini söylemektedir. Bu adı belki de Rab'be kazandırdığı ilk kişi olan Kıbrıs valisinin adı olması nedeniyle almış olabilir. Paulus birçok açıdan belki yumuşak huylu bir kişi olmuş olabilir ama şunu söylemeliyim ki o bu olaydaki gibi bir direnişle karşı karşıya kaldığında buna tüm varlığıyla karşı koymasını bilen bir adamdı. Paulus buradaki olayın gerisinde şeytanın varlığını anladığından buna karşı kesin ve sert bir tepki gösterdi. Öyle inanıyorum ki bugün bizler de böyle durumlarla karşılaştığımızda aynısını yapmak zorundayız. Elçilerin İşleri 13. bölüm 11. ayette işte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin. O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı diye yazıyor. Bu adam ruhsal olarak zaten karanlıktaydı ama bu kez bir de fiziksel karanlığı yaşıyordu. Elçilerin İşleri 13. bölüm 12. ayette olanları gören vali Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti diyor. Dikkatinizi Paulus'un bir elçiye özgü olan belirti türündeki ruhsal armağanlara sahip olduğuna çekmek istiyorum. Paulus Pafos'a vardığında onlardan İncil'in sayfalarını açıp okumalarını isteyememişti çünkü Paulus'un o anda içerisinde vaaz edebileceği, onların da açıp okuyabilecekleri bir yeni antlaşma yani İncil kitabı henüz yoktu. Romalılara mektubu açıp da oradan bir şeyler söyleyemezdi. Yani vaaz edemezdi çünkü bu mektubu daha henüz yazmamıştı. Onlar da Yuhanna İncil'ini açıp okuyamazlardı çünkü Yuhanna bu adla bilinen İncil parçasını henüz yazmamıştı. Peki bu durumda onlar Paulus'un Tanrı yetkisiyle konuştuğunu nasıl bileceklerdi? Paulus'un Tanrı'dan aldığı yetkiyle konuştuğunu işte bu belirti türündeki ruhsal armağanlar yoluyla bileceklerdi. Bugün yeni antlaşma hamdolsun ki yazılmış durumdadır. Bugün yetkinin Tanrı'dan gelip gelmediğini anlamak için başka bir yönteme başvurabiliriz. 2. Yuhanna 10. bölümde size gelip de bu öğretiyi getirmeyen kişiyi eve sokmayın, ona selam bile vermeyin diye yazıyor Tanrı sözü. Bu öğreti Tanrı'nın sözü olan yeni antlaşmada İncil kayıtlarında bulunmaktadır. Herhalde bu büyücü adam şeytanın gücüyle bazı göz alıcı eylemler gerçekleştiriyordu. O günlerde sahte peygamberler de herhalde şeytanın gücüyle şifa verip çeşitli mucizeler gerçekleştiriyorlardı. Paulus yetkisini Rab İsa Mesih'ten almıştı. Paulus Rab İsa Mesih'in müjdesinden yaptığı konuşma aracılığıyla büyücü üzerinde kesin bir etki sağlamıştı. Bu olanlardan sonra Sergius Paulus ışığa kavuştu. Kıbrıs valisi olan bu adam şimdiye kadar ruhsal karanlıkta yaşamıştı ama şimdi iman ediyordu ve Rabbin öğrettikleri karşısında ağzı açık Paulus'u dinliyordu. Elçilerin İşleri 13. bölüm 13. ayette Paulus'la beraberindekiler Baftan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü diye yazıyor. Evet, Markos adıyla bilinen Yuhanna hiçbir şey söylemeden sessizce onlardan ayrılmıştı. Doktor Luka bu konuda fazla ayrıntıya girmiyor. Bu yönde Markos'a karşı suçlamalarda bulunmuyor. Daha sonraki bölümlerde Markos'un bu Pafos olayı sonrasında evine geriye döndüğünü anlıyoruz. Markos adıyla bilinen Yuhanna korkaklık göstererek evine annesinin yanına geri dönmüştü. Anımsarsanız onun annesi Yeruşalim'deki inanlı topluluğunun önde gelen isimlerinden biriydi ve bu kadının evi oradaki inanların toplanma yeri olmuştu. Yuhanna, Paulus ve Barnaba ile birlikte Perge'ye ulaşıp oradan Orta Anadolu'ya geçtiklerinde o bölgelerdeki putperestliği, fiziksel zorluk ve tehditleri görmüş, bunun sonucunda da kendisinin müjdecilik yapmaya çağrılmadığı sonucuna varmıştı. Bu kez başka bir yöne dönüyordu. Döndüğü yön annesinin yanı Yeruşalim'deki eviydi. 15. bölümde Paulus'un başka bir haber gezisi sırasında yanına Yuhanna Markos'u almayı reddettiğini görüyoruz. Gerçekten Paulus ile Barnaba, Markos adlı bu Yuhanna'yı beraberlerinde götürüp götürmeme konusunda öylesine çetin bir tartışmaya gireceklerdi ki bu tartışma sonucunda Paulus ile Barnaba'nın yolları ayrılacaktı. Paulus, Yuhanna Markos konusunda haksızdı. Tanrı Yuhanna'yı bu zayıflığından dolayı kesip atmamıştı. Hamdolsun Tanrımız bizi eksiklik ve zayıflıklarımızdan dolayı kesip atmıyor. Tanrı Yuhanna Markos'a bir şans tanıyacaktı. Paulus da ileride kendi hatasını görecek kadar alçalacak ve ölüme yakın günlerde Yuhanna Markos'u kendi yanına çağıracaktı. 2. Timoteus 4. bölüm 11. ayette yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. Yapacağım hizmette bana yardım eder diyor Paulus. İşte Markos adıyla bildiğimiz İncil kitabının yazarı bu Yuhanna Markos'tur. Yuhanna Markos iyi bir şey yapmıştı. Çünkü Tanrı ona ikinci bir şans tanımıştı. Ama işte buradaki başlangıçta Yuhanna Markos yenilgiyi kabul edip geri dönüyordu. Paulus ile Barnaba'yı bırakarak Yeruşalim'e geri döndü. Bu arada Paulus da Barnaba Anadolu'nun ortalarına, iç bölgelerine doğru ilerlemekteydiler. Elçilerin İşleri 13. bölüm 14 ve 15. ayetlerde onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun diye haber yolladılar. Paulus ilk olarak yine bir sinagoga gitme yöntemini burada da uyguluyordu. Yahudiler bütün Roma İmparatorluğu topraklarına dağılmışlar, yerleştikleri kentlere de sinagoglar kurmuşlardı. Yeruşalim'den gelen ziyaretçiler olduğu zaman din merkezlerinden gelen haberi duymak istedikleri için kentlerini ziyaret eden kişilere sinagoglarında konuşmaları için fırsat tanırlardı. Bu durum Elçi Paulus için daima mükemmel bir fırsat oluyordu. Paulus buradaki fırsatı da kaçırmak niyetinde değildi. Paulus'un Pisidya Antakya'sında vermiş olduğu bu vaaz bence en büyük vaazlardan birisidir. Ama öyle olduğu halde bugün genellikle görmezlikten gelinmektedir. Bu vaaz Paulus'un yazıya geçirilen ilk vaazıdır ve bir sept günü bir sinagogda verilmiştir. Paulus'a söylemek istediği bir teşvik sözü olup olmadığını sorduklarında Paulus'un bunu seve seve kabul ettiğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. Çünkü Paulus'un orada bulunmasının bütün nedeni de zaten buydu: vaaz etmek, Rabbi anlatmak. Elçilerin İşleri 13. bölüm 16. ayette Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak "Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin" dedi. Paulus'un bu ön sözüne bakarak kente bazı ziyaretçilerin büyük bir olasılıkla uluslardan gelen, ancak Tanrı'yı gerçek anlamda arayan ve ondan korkan insanların var olduğunu görüyoruz. Elçilerin İşleri 13. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında şöyle yazar: "Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı. Çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Dikkat edecek olursanız İstefan'ın Yahudilerin yüksek kurulunun önünde yaptığı şeyin aynısını Pavlus burada yapıyordu. Pavlus bu ayetlerde İsrail tarihinden alıntılar yapıyor. Elçilerin İşleri 13. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm, o her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. Kendi tarihlerinde yaşanan olaylara değindikten sonra kurtarıcı denen kişiyi işte şimdi dinleyenlere tanıtacaktır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar. Bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Öyle anlaşılıyor ki bu insanlar herhalde vaftizci Yahya ile ilgili bazı şeyleri daha önceleri duymuşlardı. Ama şimdi Pavlus işin gerçek yüzünü onlara anlatacaktı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 27 ve 28. ayetler arasında çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Pavlus kendi tarihinde yaşanan olaylara yeniden değinirken bütün bunların peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi için meydana geldiğini söylüyordu. Yeruşalim'de yaşayanlar peygamberliklerde yazılan bu şeyleri okuduklarında yerine getiriyorlardı. Onlar bu yazıları okuduklarını anlamadan okuyorlardı başka bir deyişle. Elçilerin İşleri 13. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi yeni antlaşmada yapılmış olan her vaazın özünde, çekirdeğinde İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi yer almaktadır. Duyurulması gereken haber budur. Bu aynı haberi Simon Petrus duyurmuştu. Şimdi de Pavlus duyurmaktaydı. Bu iki adamın duyurdukları haberlerde en küçük bir fark dahi yoktu. Her ikisi de aynı haberi duyurdular. Bu nedenle bu ikisi arasında anlaşmazlık ya da farklılık olduğunu anlatmayın. Çünkü böyle bir şey kesinlikle olmamıştır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 32 ve 33. ayetlerde ise biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda yazıldığı gibi sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum. İkinci mezmur 7. ayetten yapılan bu eski antlaşma alıntısı Mesih'in doğumunu değil ama ölümden dirilişini anlatır. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Tanrı'nın İsa'ya baba olması İsa Mesih'in bakire bir kızdan doğması bağlamında değil ama İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olması bağlamındadır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 34 ve 35. ayetlerde ise Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Pavlus Mesih'in diriliş konusunu biraz daha genişletiyordu. Petrus'un Pentekost günü söylediklerini şimdi aynen kendisi de Elçilerin İşleri 13. bölüm 36 ila 39. ayetler arasında söyleyecektir. Şöyle yazar. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığımız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Pavlus şimdi bu işin ayrıntılarına girmektedir. İsa Mesih'in ölümünün ve ölümden dirilişinin değerini açıklayan Pavlus onları Rab İsa'ya inanmaları için karar vermeye çağırmaktadır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 40 ve 41. ayetlerde Pavlus konuşmasına şöyle devam eder. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Bu Paulus'un onlara yaptığı çağrıydı. Paulus onları duydukları bu haberi reddetmemeleri için zorluyordu. Elçilerin İşleri 13. bölüm 42. ayette ise Paulus'la Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı diye yazar. Orada bu aynı haberi bizler de duymak isteriz diyen uluslardan gelen insanlar vardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 43 ve 44. ayetlerde ise havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus da Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Paulus'un konuşması üzerine halk kendi arasında birçok şey konuşmuş olmalıydı. Bir sonraki Şabat günü tüm kent halkı Paulus'u dinlemek için oraya gelmişti. Elçilerin İşleri 13. bölüm 45. ayette kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar diyor. Bu kez büyük bir kargaşalık ortaya çıkmıştı çünkü sinagogun önde gelen din liderleri Paulus ile Barnaba'ya karşı durmuşlardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 46 ile 49. ayetler arasında Paulus ile Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Sık sık karşılaştığımız yapıyla burada da karşılaşmaktayız. Buna göre sevinç getiren haber ilk olarak Yahudilere duyurulduğu halde Yahudiler bunu reddettiklerinden dolayı elçiler bu haberi bu kez uluslara götürüyorlardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 50. ayette ise ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar diye yazıyor. Evet, onları bölgelerinden dışarıya atmışlardı. Daha doğrusu bu bölgeden ayrılmaya zorlamışlardı. Elçilerin İşleri 13. bölüm 51 ve 52. ayetlerde bunun üzerine Paulus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu diye yazıyor. Tövbe edip Rab'be gelenlerin durumlarına dikkat edin. Bunlar hem sevinçle hem de Tanrı'nın kutsal ruhuyla dolmuşlardı.